Ayrım 20. Cehennemde Bir Sonbahar. 45. Bölüm. 4 gün sonra bir şafak vakti Paris'e dönmüştüm. Tarih 30 Eylül'dü. Raspail bulvarındaki geniş dairem gözüme küçük ve kasvetli göründü. Kısıtlı mekanlara alışkın değildim artık. Son 2 hafta boyunca gelen mektupları topladım, sonra da telesekreterdeki mesajları dinlemek için çalışma odama geçtim. Birkaç aylık yokluğum karşısında şaşkına dönmüş arkadaşları ya da akrabaları seslerinden tanıdım. Dumaz'dan hiç mesaj yoktu. Bu sessizliği pek hayra yoramıyordum. Başka bir tuhaflık da Nelly Bresler'den yeni bir mesaj olmasıydı. 25 yıllık uzaktaki eğitimim sırasında bile beni böylesine sık aradığını hiç hatırlamıyordum. Bu ani ilginin nedeni neydi? Saat sabahın 6'sıydı. Evin içinde dolaştım. Sanki başım döner gibi oldu. Yaşadığım bütün maceralardan sonra kendimi hayatta böylesi bir konforun ortasında bulmak tuhafıma gidiyordu. Gözümün önünden Afrika'daki son günlerim geçti. Bekes'le birlikte Kiefer'in kanlı cibinliğe sarılmış cesedini elmaslarıyla ovanın bir köşesine gömüşümüz, Otto Kiefer'in yastığının altında sakladığı otomatik silahla intihar ettiğini söylediğimde Bayanga jandarmalarının çıkardığı güçlükler. Nehir kıyısında son bir kez daha seviştiğim Tina ile vedalaşmam. Afrika yolculuğum saçtığı ışık kadar karanlıklar da yaratmıştı. Otto Kiefer'in anlattıkları elmas kaçakçılığı defterini kapıyordu. En önemli iki aktör ölmüştü. Von Döten, Güney Afrika'da bir yerlerde saklanıyordu herhalde. Sara Gabor hala ortalıklardaydı. Kim bilir, belki de elmaslarını satmayı becermişti. Genç kadın zengin olmasına zengindi ama artık başı da beladaydı. Katiller çoktan peşine düşmüş olmalıydı. Elmas kaçakçılığından geriye sadece bu soru kalmıştı. Kanatlı kuryelerin öyküsü çoktan bitmişti. Geriye bütün bu olayların perde arkasındaki adam, Afrikalı hekim kalıyordu. Herif en azından 15 yıldır dünyanın çeşitli köşelerinde kurbanlarını canlı canlı ameliyat ediyor, kalplerini çalıyordu. İnsanın aklına ilk gelen organ kaçakçılığıydı tabii. Ne var ki ayrıntılar gerçeğin çok daha karmaşık olduğunu kanıtlıyordu. Cerrahın böylesi bir sadistlik uygulamasının ardındaki neden neydi? Alıcıların ülkesinde bir organ kaçakçılığı şebekesi kurmak çok daha kolay olacakken neden dünya çapında ve böylesine ciddi bir seçim yapmak ihtiyacını duyuyordu? Yoksa belirli bir doku grubunun mu peşindeydi? Şu anda elimde sadece iki önemli ipucu vardı. Birinci ipucu, hekim ile Max Böhm 1972 ile 1977 yılları arasında Ekvator ormanlarında İsviçreli'nin gezileri sırasında tesadüfen tanışmışlardı. Demek ki cerrah Kongo'da ya da Orta Afrika'da oturuyordu. Ömrünü jungle'ın ortasında geçirmediği de muhakkaktı. Kısacası iki ülkenin sınırları ve hastanelerinde adamın izine rastlayacağımdan emindim. Ama elimde resmi bir yazı olmadan bu kurumlardan istediğim bilgileri nasıl alırdım? Bir başka yolda Avrupalı uzman kalp cerrahlarına sorular sormam gerekiyordu. 1977 yılında Max Böhm'e jungle'ın ortasında kalp nakledebilecek biri olağanüstü bir uzman olmalıydı. Fransızca konuşan, Afrika'nın ortasına sürgüne gitmiş, böylesi bir virtüözün izini bulmak hiç güç olmamalıydı. İşte o zaman Max Böhm'ün otopsisini gerçekleştiren ve Dumas'a soruşturmasında yardımcı olan Doktor Katrina Vereli hatırladım. İkinci ipucu tek dünyaydı. Katil, kurumun kurucularının haberi olmadan analiz ve bilgi mekanizmasından yararlanıyor, bu sistem sayesinde dünya üzerindeki kurbanlarını belirliyordu. Sahada da tedavi merkezlerinin helikopterlerini, mikroptan arındırılmış çadırlarını ve diğer lojistik imkanlarını kullanıyordu. Böylesine rahat hareket edebilmek için kuşkusuz örgüt bünyesinde çok önemli bir yeri olması gerekirdi. Kısacası tek dünyanın örgütlenme şemasına ihtiyaç vardı. Bu bilgileri Afrika'dan getirdiğim notlarla karşılaştırdığımda belki de bütün rastlantıların arasında bir adın parladığını görecektim. Bu konuda da resmi bir kimliğimin olmamasının güçlüğünü yaşıyordum. Hiçbir yetkim özel hiçbir görevim yoktu. Dumas uyarmıştı beni. Dünya çapında tanınmış bir yardım örgütüne saldırmak kolay değildir, demişti. Kişisel soruşturmam ayak sürüyordu kısacası. İncinmiş, hayal kırıklığına uğramış, şimdiye kadar yaşadıklarımdan çok daha derin bir yalnızlığa itilmiştim. Hayatta kalmam bile bir mucizeydi. Kanlı şebekenin karşısına çıkabilmek için bir an önce polisten yardım istemek zorundaydım. Sabahın 7'siydi. Harv Dumas'ın ev telefonunu çevirdim, cevap yoktu. Kendime bir çay yaptım. Kafamda karanlık düşünceler geçirerek salona gittim. Sehpanın üzerine yığdığım postayı gözden geçirdim. Davetiyeler, üniversite arkadaşlarımdan gelen mektuplar, entelektüel dergiler ve gazeteler. Son birkaç günün Le Monde gazetelerini alıp dalgın gözlerle baktım. Birkaç saniye sonra şaşkınlık içinde aşağıdaki haberi okuyordum. Elmas borsasında cinayet. 27 Eylül 1991 günü Anvers'teki ünlü Bourse for Diamantendel'in bürolarında bir cinayet işlendi. Elmas borsasının üst kattaki bürolarından birinde Sara Gabor adlı İsrailli bir genç kadın elindeki Glock marka otomatik tabancayla İsviçre Federal Polisinden müfettiş Harv Dumas'ı öldürdü. Ne genç kadının öldürme nedeni ne de o gün satışa sunduğu olağanüstü elmasların kaynağı konusunda bilgi yok. O 27 Eylül 1991 sabahı saat 9'da Bourse von Diamantel'de her şey normaldir. Bürolar açılır. Güvenlik önlemleri alınır. İlk satıcılar gelmeye başlar. Dünya elmas üretiminin Güney Afrikalı De Beers imparatorlarınca denetlenmeyen %20'si burada ve Anvers'teki diğer elmas borsalarında işlem görür. Uzun boylu, sarışın bir genç kadın elinde deri bir çantayla saat 10.30'da gelir ve ana salona girer. Tüccarlardan birinin bürosuna yönelir. Elinde içinde ona yakın küçük ama olağanüstü saflıkta elmas bulunan zarfı gösterir. İsrail asıllı tüccar, parantez içinde adının açıklanmasını istemiyor, genç kadını tanır. Bir haftadan beri iki günde bir gelen, hep aynı sayıda ve aynı olağanüstü güzellikteki elmasları satışa sunan kadındır. Oysa bu kez olaya bir üçüncü şahıs müdahale eder. Genç kadına yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldayan 30 yaşlarında bir adam. Kadın birden döner ve çantasından otomatik bir tabanca çıkarır. Tereddütsüz ateş eder. Adam alnına yediği kurşunla yere yığılır. Genç kadın gürültüyü duyup koşan nöbetçileri tehdit ederek kaçmaya çalışır. Son derece sakin, geri geri çekilir. Ne var ki borsanın gelişmiş güvenlik sistemlerinden habersizdir. Asansörlerin bulunduğu birinci kat sahanlığa vardığında çevresini kurşun geçirmez camlar sarar. Herhangi bir yöne kaçmasını engeller. Tuzağa düştüğü anda silahını bırakıp teslim olmasını öğütleyen geleneksel mesajı duyar. İstenileni yapar. Asansör boşluğundan çıkan Belçika polisince etkisiz hale getirilir. Olaydan sonra Bourse for Diamantel'de güvenlik birimleriyle Belçika polisi ve polisin elmas kaçakçılığı konularında uzmanlaşmış kişileri güvenlik kameraları kayıtlarından cinayet sahnesini tekrar tekrar seyretti. Kimse bu ani cinayetin nedenini anlayamadı. Katil ile kurbanın kimlikleri polisi kuşkuya düşürdü. Kurban Harv Dumas adında İsviçre Federal Polis Müfettişiydi. 34 yaşındaki bu genç polis Montreux Polis Müdürlüğü'nde görevliydi. 2 haftalık izninde Anvers'te ne arıyordu? Eğer genç kadını tutuklamak niyetiyle orada bulunuyorsa neden borsanın güvenlik güçlerine başvurmadı? Bütün bu bilinmeyenler genç kadının kişiliğiyle daha derinleşiyor. 28 yaşında bir kibbutz üyesi olan Sara Gabor, Ürdün sınırı yakınında Beit Şan'da oturuyor. Balık çiftliklerinde yaşayan bu genç kadının elmaslardan böylesi bir serveti nereden edindiği bilinmiyor. Öfkeyle elimdeki gazeteyi buruşturdum. Şiddet yine sahnedeydi. Yine kan akıyordu. Bütün önerilerime rağmen Dumas bildiğini okumuştu. Beceriksiz polisler gibi Sara'yı tehdit etmeye kalkmıştı. Sara ise bir an bile tereddüt etmemiş, müfettişi alnının ortasından vuruvermişti. Dumas ölmüştü. Sara da demir parmaklıkların ardındaydı. Kanlı sonun insanı avutacak tek bir yanı vardı. Hiç olmazsa genç sevgilim artık güvendeydi. Kalktım, çalışma odasına geçtim. Hiç düşünmeksizin pencerenin önünde durdum. Perdeyi açtım. Evimin yanındaki Amerikan merkezinin bahçesi alt üst edilmişti. Ağaçlıklar ve çalılıklar yerlerini buldozerlerin kapkara izlerine bırakmıştı. Geriye sadece birkaç ağaç kalmıştı. Bir an önce Sara Gabor'la görüşmeliydim. Bu da uluslararası polisle ilişkiye geçmem için bir fırsattı. 46. Bölüm. Saatler bir maki yangını gibi hızla ilerledi. Birkaç telefon, uluslararası numaralar, elçilikler, mahkemeler ettim. Sonra da benim açımdan önemli olan izni Brüksel'in dışında Goshören Kadınlar Hapishanesi'ndeki Sara'yla görüşmemi sağlayacak izni alabilmek için bir dizi faks çektim. Öğlen olduğunda gerekli bütün başvuruları yapmıştım. Neredeyse her seferinde cinayete yeni bir ışık tutabilecek önemli bilgilere sahip olduğumu çıtlatmıştım. Ya herrü ya merrü durumdaydım artık. Ya beni ciddiye alırlar, böylelikle beni kararımın sonuçlarından sorumlu olmaktan kurtarırlardı, ya da deli olduğuma kanaat getirip bütün başvurularımı boşa çıkarırlardı. Saat 11'de uluslararası numaralar servisini bir kez daha aradım. Birkaç saniye kadar sonra 20 Ağustos gecesi Max Böhm'ün otopsisinin yapıldığı Möntrix Hastanesi'nin 12 numarasını tuşluyor, santral memuruna Dr. Catherine Varel'le görüşmek istediğimi söylüyordum. Bir dakika sonra güçlü bir alo duydum. Adım Louis Antoch. Doktor Varel, beni hatırladınız mı? Hayır, dedi kadın. Bundan bir ay kadar önce kliniğinizde karşılaşmıştık. Ben Max Böhm'ün cesedini bulan kişiyim. Ha, tamam. Şu kuş bilimci değil mi? Benden mi yoksa Böhm'den mi bahsettiğini anlamamıştım. Evet, Doktor Varel. Çok önemli bilgilere ihtiyacım var. O ölümle ilgili bilgilere. Bir çakmak kapağının madeni sesini duydum. Sizi dinliyorum. Eğer bir yardımım olabilecekse. Konuşmaya başlamak üzereyken sözlerimi tamamen saçma bulabileceğini düşündüm. Telefonda konuşmayacağım. Sizi en kısa zamanda görmem gerek. Catherine Varel soğukkanlı bir kadındı. Tereddüt etmeden cevap verdi. Öyleyse bugün öğleden sonra gelin. Saat 1'e doğru. Orly'den Lozan'a bir uçak var. Ben de sizi 3'e doğru klinikte beklerim. Orada olacağım. Teşekkürler doktor. Yola çıkmadan önce Sofya'dan Doktor Kuriç'in numarasını çevirdim. 15 dakikalık başarısız girişimlerden sonra karşıdaki telefonun zilini duydum. Zil 17 kez çaldı. Sonunda uykulu bir ses Bulgarca cevap verdi. Alo. Milan Kuriç'in sesiydi. Anlaşılan şekerlemesini bölmüştüm. Doktor, ben Louis Antoch. Hani şu leylek meraklısı. Birkaç saniyelik bir sessizlikten sonra ciddi bir ses duydum. Antoch mu? Son buluşmamızdan beri hep sizi düşündüm. Hala Rayko'nun ölümünü mü araştırıyorsunuz? Hem de nasıl? Galiba katilini de buldum. Galiba katilini? Evet, en azından izini. Rayko'nun öldürülmesi nedenlerini hala açıklayamadığım, kusursuzca örgütlenmiş bir sistemin parçası. Emin olduğum tek bir şey var. Bu şebeke tüm dünyaya yayılmış durumda. Buna benzer cinayetler başka ülkelerde de işlenmiş, katliamı durdurmak için yardımınıza ihtiyacım var. Söyleyin, dinliyorum. Rayko'nun HLA grubunu öğrenmem gerek. Kolay. Otopsi raporu hala burada. Ayrılmayın. Açılıp kapanan çekmeceler, çevrilen sayfalar duyuyordum. İşte, uluslararası sınıflandırmaya göre Rayko'nunki AV19,3, B37,5. Boğazımda bir şeyler düğümlendi. Gamo'nun grubuyla aynı. Böylesi bir benzerlik rastlantı olamazdı. Kekeleyerek sordum. Bu ender rastlanan ya da belli özelliklere sahip bir grup mudur? Hiçbir fikrim yok. Benim uzmanlık alanım değil. Kaldı ki o kadar çok doku grubu var ki ben... Yakınınızda bir faks var mı?
Evet, bir merkez var. Onun yöneticisi de...
Bana otopsi raporunuzun bir örneğini bugün gönderebilir misiniz?
Tabii. Peki ama neler oluyor?
Telefon ve faks numaralarımı yazdırdım, sonra devam ettim. Bakın Doktor Kuriç, dünyanın neresinde olursa olsun insan kalbi çalmaya meraklı bir cerrah var. Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında cesedi Raiko'nunkinden farksız bir kızcağızın otopsisine bizzat tanık oldum. Sözünü ettiğim adam bir canavar. Vahşi bir hayvan. Yine de gizli bir mantık çerçevesinde hareket ettiğini düşünüyorum. Anladınız mı? Tok sesi kulağımda yankılandı.
Kimliğini biliyor musunuz?
Hayır ama haklıymışsınız. Olağanüstü ustalığa sahip bir cerrahmış.
Hangi milletten?
Fransız, belki. En azından Fransızca konuşulan bir ülkeden. Cüce düşünür gibiydi. Devam etti.
Ne yapacaksınız?
Araştırmamı sürdüreceğim. Bu arada önemli bilgiler bekliyorum.
Polise haber vermediniz mi?
Daha vermedim.
Antoh, size bir soru soracağım.
Ne sorusu? Hatta hışırtılar duyuldu. Cüce sesini yükseltti.
Sofya'da beni ziyaret ettiğinizde yüzünüzün tanıdık geldiğini söylemiştim.
Cevap vermedim. Kuriç ısrarla devam etti.
Bu benzerliği uzun uzun düşündüm. Sonunda Paris'te tanıdığım bir doktoru hatırladım. Ailenizde tıpla uğraşan kimse var mı?
Babam doktordu.
Onun da adı Antok muydu?
Elbette. Kuriç, vaktim dar. Cüce konuşmasını sürdürdü.
60'lı yıllarda Paris'te çalıştı.
Yüreğim hızla atmaya başladı. Babamın adı içimde bir kez daha boğuk bir endişe yaratıyordu. Hayır, babam ömrünü Afrika'da geçirdi. Kuriç'in sesi uzakta yankılandı.
Hala hayatta mı? Babanız hala yaşıyor mu?
Parazitler artmıştı. Kesik kesik cevap verdim. 1965 yılının son günü öldü. Bir yangında. Annem ve erkek kardeşimle birlikte. Öldüler. Üçü de.
Elleriniz o yangından mı yandı?
Telefonu sert bir hareketle kapadım. Ailemden bahsedilmesi içimde hep bir korku, denetlenemez bir endişe uyandırıyordu. Cücenin sorularını anlayamıyordum. Babamı Paris'te nasıl görmüş olabilirdi? Kuriç eğitimini St. Peter Sokağı'nda yapmıştı. Ama 60'lı yıllarda daha çocuktu. Saat 10.30'da bir taksi durdurup havaalanına gittim. Uçuş boyunca gazeteleri okudum. Çoğu elmas cinayetine küçük bir yer ayırıyor ama hiçbiri daha fazla bilgi vermiyordu. Daha çok İsrailli genç bir kadının bir Belçika kentinde İsviçreli bir polisi öldürmesinin doğurduğu diplomatik güçlükleri sıralıyordu. Üzüntülerini bildiren bu trajedinin bir an önce aydınlığa kavuşmasını dileyen İsviçre ve İsrail büyükelçilerine değiniyorlardı. Lozan'da bir otomobil kiraladım ve Möntrix'e doğru yola çıktım. Kuriç'in sorularının sebep olduğu rahatsızlık beynimi kemiriyordu. Durumun karışıklığı karşısında direncimi yitirmek üzereyken bir yandan da işimin ne kadar acele olduğunu, bir an önce bir şeyler yapmam gerektiğini düşünüyordum. Bütün bu düşüncelerim üzerinde de Afrika anılarım sürüyordu. Tina'nın yanında geçirdiğim ışıltılı gece, bayanga patikalarının dönemeçleri, yağmurun parıltıları, tabii bir de Gamo'nun cesedi. Otto Kiefer'in yüzü, Max Böhm'ün oğlunun, Rahibe Paskale'nin birbirine bağlı korkunç alın yazıları. Derinlerde de hep o cerrah. Yüzü, adı olmayan cerrah. Klinikte Doktor Varel beni bekliyordu. Derin çizgili yüzü, sert Fransız sigaralarını hatırladım. Girizgah yapmaya gerek duymadan konuya girdim. Doktor Max Böhm'ün ölümünden sonra bazı araştırmalar için müfettiş Dumas'a yardım ettiniz. Doğru. Ben de müfettişle birlikte çalıştım. Şimdi de bazı bilgilere ihtiyacım var. Kadının yüzü değişti. Bir sigara yaktı,
dumanını üfledi, sonra sordu.
Polis olmadığınıza göre hangi hakla?
Bir solukta cevap verdim. Max Böhm dostumdu. Öldükten sonra geçmişi üzerinde bir araştırma yapıyorum. Çok önemli bazı bilgilere ihtiyacım var.
Müfettiş Dumas beni neden bizzat aramıyor?
Har Dumas öldü doktor. Böhm'ün ölümüyle bağlantılı olarak başına sıkılan bir kurşunla öldürüldü.
Siz neler söylüyorsunuz?
Bugünkü gazeteleri aldırın doktor. Doğruyu söyleyip söylemediğimi göreceksiniz.
Catherine Varel bir an durakladı. Birkaç saniye sonra kendinden pek de o kadar emin olmayan bir sesle sordu.
Bu hikayede sizin rolünüz ne?
Tek başıma çalışıyorum. Polis er ya da geç soruşturmayı devralacak. Bana yardıma hazır mısınız?
Doktor Varel'in dudaklarında bir duman bulutu sıyrıldı. Sonunda cevap verdi.
Öğrenmek istediğiniz ne?
Max Böhm'ün kalp nakli yaptırdığını biliyorsunuz herhalde. Ameliyat 3 sene önce falan yapılmış olmalı. Oysa bu ameliyatın izlerini bulamadınız. Ne İsviçre'de ne de başka yerde. Kuş bilimciyi tedavi eden doktorun adına da ulaşamadınız.
Doğru.
Oysa ben ameliyatı gerçekleştiren cerrahın izini bulduğuma inanıyorum. Şaşırtıcı birisi, hatta korkutucu bile denebilir.
Ne demek istiyorsunuz?
Bu adam kalp cerrahisinde uzman bir virtüöz. Aynı zamanda da tehlikeli bir cani.
Bakın Monsieur Antoine, sizi dinlemekle doğru mu yapıyorum bilemiyorum. Elinizde bu iddialarınızı kanıtlayacak bilgi var mı?
Bir şeyler var. Son görüşmemizden bu yana dünyayı dolaştım. Max Böhm'ü araştırdım. Böylece kalp naklinin ne şartlarda gerçekleştirildiğini öğrendim.
Nerede? Nasıl?
1977 yılında Orta Afrika'da Max Böhm'ün göğüs boşluğuna bu ameliyat için öldürülen oğlunun kalbi takıldı.
Aman Tanrım, ciddi misiniz?
Bir hatırlayın doktor. Alıcının vücudu ile takma kalp arasındaki olağanüstü uyumu bir hatırlayın. Titanyum kapsülü de hatırlayın. Cerrah, Max Böhm'ün iplerini elinde tutmak için ameliyatı isteyerek imzaladı. Catherine Varel bir sigara daha yaktı. Soğukkanlılığı hala direniyordu. Sordu.
Sözünü ettiğiniz adamı tanıyor musunuz?
Hayır, ama dünyanın bir yerinde ameliyatlarına devam ediyor. Henüz bilemediğim nedenlerden dolayı dünyanın hemen her yerinde insanların kalbini canlı canlı çaldı. Çalmaya da devam ediyor. Elinde sınırsız imkanlar var.
Organ kaçakçılığı mı demek istiyorsunuz?
Hiç fikrim yok. İçimden bir ses bambaşka nedenler olduğunu söylüyor. Adam bir çılgın. Tahmin edemeyeceğiniz kadar acımasız.
Varel ağız dolusu duman üfledi.
Ne demek istiyorsunuz?
Kurbanlarını canlı canlı ameliyat ediyor.
Doktor başını eğdi. Sigarası bir elinden diğerine gidip geliyordu. Sonunda göğüs cebinden bir bloknot çıkararak mırıldandı.
Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?
Bu adam Ağustos 1977'de Kongo ve Orta Afrika arasındaki sınır bölgesinde faaliyet gösteriyordu. O dönemde Ekvator ormanlarının ortasında dispanser gibi bir yeri vardı. O dönemde de gizlendiğinden eminim. Ama varlığıyla bir takım izler bırakmış olmalı. Doktor olarak aletlere, ilaçlara ihtiyacı vardı. İzini bulabileceğinizden eminim. Unutmayın, sözünü ettiğimiz adam bir uzman. Sizin de dediğiniz gibi bu alanda başarının pek ender olduğu bir dönemde jungle'ın ortasında bir kalp naklini başarıyla gerçekleştirebilecek biri.
Catherine Varel söylediklerimi ayrıntıyla not ediyordu.
Sordu.
Hangi ülkeden?
Fransızca konuşuyor.
Afrika'ya ne zaman yerleştiğini biliyor musunuz?
Hayır.
Sizce hala orada mı?
Hayır.
Şu anda nerede olduğuna dair en ufak bir fikriniz yok mu?
Tek dünyayla işbirliği yaptığını düşünüyorum.
Yardım kuruluşuyla mı?
Şeytanca planlarını gerçekleştirmek için
örgütün altyapısından yararlandığını düşünüyorum. Doktor Varel, emin olun size gerçeği anlatıyorum. Geçen her gün yeni bir kabus gibi. Bu adam devam ediyor, anlıyor musunuz? Belki de biz burada konuşurken o dünyanın bir köşesinde masum bir çocuğa işkence yapıyor. Varel sıkıntıyla cevap verdi. Abartmayın, bir iki telefon etmem gerekecek. Bu akşama kadar, en geç yarına kadar istediğiniz bilgileri bulurum. Yine de bir söz vermiş olmak istemiyorum. Tek dünyada çalışan doktorların listesini bulabilir misiniz? Zor. Tek dünya çok kapalı bir kurum. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyim? Eğer haklıysam doktor ve eğer katil isim değiştirmemişse iki bilgi örtüşecektir. Mümkün olduğunca acele edin. Varel birden siyah gözlerini bana dikti. Parlak, linonyumlu koridorun bir köşesinde ayakta duruyordu. Bakışlarına karşılık verdim. Gözleri gergin ama güvenliydi. Polise haber vermeyeceğini biliyordum.